بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تام درس ميز منطق منطق تا بزيم أوكيجامز متي السلم السلم الأخضري، يعني شيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله من يبتغ يعني نظمتي المتين دير هات بو متينين كونسو دا منطق دير و بو معنادا نظم edilmiş o metinlerin en faydalılarından birisi şüphesiz. Hem muhtasardır, birincisi muhtasardır. Ama yine de mantık konusunda hemen hemen bütün konuları ihtiva eder. Birkaç konu yani dışında onları da inşallah başka yerlerden tamamlamaya çalışırız inşallah. Ama genelde mantığın bütün konularını tam bu sulüm içerir. Dolayısıyla yani aslen bunu mantıkta ibtidai seviyede okuturlar. Tabii ibtidai seviyede okuturlar. Ama bizim için mantık ibtidai işte vasat intihai seviyesi olan bir ilim değildir. Tamam. Yani bizim için mantık zarureten okumamız gereken bir şey olduğu için okuyoruz. Yoksa mantık aslen bizim rağbet ettiğimiz bir şey değil. Tamam. Niye rağbet ettiğimiz bir şey değil? Çünkü mantık aslen hacet olmayan bir ilimdir. Yani bir Müslümanın aslen ihtiyaç duymadığı bir ilimdir mantık. Tam dolayısıyla biz hani normalde ilmi taksim edersin ya, makasit veya alet nedir? Yani bu kendine maksat bir ilim midir yoksa alet olan bir ilim midir? Bu mantık bütün söz konusu değil aslen. Çünkü mantık ne alettir ne de maksattır ilimde. Aslında ha, yani Müslümanın aslında mantık ilmine ihtiyacı yoktur. Aslında. Niye aslında diyorum? Çünkü aslında sana mantığın yani öğrettiği akli bu akli istidlalleri tam sahih surette selim aklın vardığı neticeler tasavvurun oluşması işte o tasdik istidlal yani mantığın konuları bunu aslında sana Arap lügatı veriyor. Tamam. Yani bir Müslüman ki dinin dili de Arapçadır. Yoksa aslında bir Müslüman Arapça okuması lazım. Eğer bir Müslüman düzgün bir şekilde Arapça okursa ve yani lügat ehli ise o zaman zaten aklı yeterince seviyede bir terbiye de için terbiye içerisinde yani tasdik edilmiştir. Lugat. Lugatın ehemmiyeti yani büyük işin gerçeği. Dolayısıyla aslında sen yani düzgün bir lugat eğitimi alan birisi aklı artık kafi derecede tasih edilmiştir yani terbiye edilmiştir. Dolayısıyla aslında mantığa ihtiyacı yoktur. Tamam. Ama yine bununla beraber yine sen mantık okuman gerekiyor bugün maalesef. Çünkü mantık biliyorsunuz özellikle şey dönemlerde yani özellikle Me'mun döneminde yani bu konuda çok kitaplar özellikle tercüme edildi ve ondan sonra da ulemanın da bu konuya yani mantığa çok ciddi bir rağbeti oldu ve mantık da İslam uleması arasında çok ciddi manada yayılmaya başladı. Hatta işte artık ulema mantık sahibi olmayan, mantık ilmine vakıf olmayan, mantık ilmi okumamış vesaire gibilerine artık yani hatta işte Gazali'nin sözü vardır. Onun mantık okumamış olanın yani fikrine, nazarına itibar edilmez gibi bu manada. Yani eğer sen mantık okumamışsan o zaman sana bir görüş sahibi olarak itibar etmiyorlardı. Özellikle bu yani 6. 7. asır vesaire sonrası. O zaman yani mantık ne? En mühim mantık yani şeyden girince Yunan biliyorsunuz aslen mantık logik, analitik diye Yunan'ın aslında bir akli bir ilmidir. Bunu sonra Yunanların varisleri Romalılar da alıyor. Oradan İslam alemine giriyor ve giriş de çok da şey değil ha. Yani geçti olmuyor. İlk tercüme edilmiş olan kitaplar şeyin zamanına düşüyor. Halid bin Yezid'in zamanına düşüyor. Yezid yani Muavi Radılan oğlu Yezid. Yani bu daha birinci asırda. Tamam bu tek tük. Sonra şey döneminde bu çoğalıyor Ebu Cahr-ı Mansur döneminde. Ve hatta işte artık Memun döneminde zaten tercümelerin işte altın çağı diye tabir ederler. O çağda dehşet bir tercüme faaliyeti var. Tamam Suranice'den, işte Yunanca'dan felsefe kitapları, işte mantık kitapları dehşet bir şekilde tercüme faaliyetleri var ve bunlar hepsi yani İslam tabi bunlar tercümeler kime de halka tercüme etmiyorlar. İslam yani ulemaya tercüme ediyorlar. Ve ulema da ciddi manada mantıktan etkileniyor ve felsefeden de işte ondan sonra da işte itikadi bahislerdeki yani etkileri kendisini gösteriyor. İlkin biliyorsunuz ilkin akide bahislerine giriyor. İşte kelam ilmi. Onun neticesi kelam ilmi. Ondan sonra da fıkıh usulüne de hatta yani fıkıh usulüne giriyor değil. Hatta diyebilirsin ki fıkıh usulü takriben mantık üzerine bina ediyor. Tamam. Yani öyle demen yanlış değil. Fıkıh usulü mantık ilminin üzerine bina ediyor. Özellikle hangi usul? Usul-i mutekellimi. Onun için zaten mutekellim usulü diyorsun. Tamam, mutekellim usulü diyorsun. Çünkü o fıkıh usulü tamamıyla mantık üzere bina ediyor. Ha bu tabi fıkıha da giriyor. O zaman bak senin yani İslam aleminde önemli olan, en önemli olan işte yani şimdi yaygın tabirle ki bu tabir doğru bir tabir değil. İşte bir ilmül kelam, sonra ne ilmi usulül fıkh ve ilmül fıkh. Yani bu konulara mantık giriyor yani. Ha şimdi o zaman sen bu bahislerde bir kitap okuduğun zaman mantık yani mantığı bilmezsen o zaman ulemanın kullandığı terimleri, tabirleri ve hatta yani kalıpları, tamam düşünce kalıplarını anlamakta yani anlayamazsın. Sadece zorluk çekmezsin, anlayamazsın. Dolayısıyla yani o şey tarafına bir tarafa koy, yani mantık akli bir ilimdir. Aslen ihtiyaç yoktur. Tamam mantık ilmine eğer düzgün bir Arapça eğitimi alırsan o zaman senin aslen yani düşünceni doğru tamam tasih etme yönünde senin şeye ihtiyacın yok. Mantığa ihtiyacın yok. Ama böyle desen dahi yine işte en azından şeylerin yani eşarilerin işte maturidilerin telif ettikleri akide kitaplarını anlayabilmek için ve onların ortaya koyduğu bazı yani bidatları reddedebilmen için özellikle fıkıh usulü kitapların ekserini okuyabilmen için, istifade edebilmen için ve fıkıhta da yani fıkıh kitaplarını anlayabilmen için mantık ilmine ihtiyacın var. Dolayısıyla yani okuma zorundasın. Tamam. Dolayısıyla hani bizim için aslen mantık ne bir alettir ne maksattır. Ama okuma mecburiyetindesin. Şimdi sadece mantıkta şöyle iki şey tam şöyle iki kısım var diyebilirsin. Bir mantık var. felsefeyle karışmıştır. Bir de mantık vardır, felsefeden ayıklanmıştır, temizlenmiştir yani. Dolayısıyla o yani akli bir ilimdir. Tamamı yani fikri muhafaza eder. O fikrin oluşmasını senin zihninde, aklında fikrin, düşüncenin oluşmasını ve o fikrin de doğru bir neticeye ulaşması için seni yani seni sana rehber olur, öyle diyeyim. Sana rehberlik yapar mantık. Ha, bunda asla bir zarar yok. Buna bir zarar yok. Ha, bu yönden mantık ilmi faydalı bir ilimdir. Ama dediğim gibi yani aslen hacet yok. Çünkü zaten bunu lügat yapıyor. Aslında. Tamam. Ama bu manada mantık okumaya bir mani yoktur. İşte bu ulemanın cevaz verdiği. Yani bu sulemde de bir bahis bab ona açmış Nazım. Yani bu caiz midir değil midir mantık okuma? Ama cevazı tartışılmış olan mantık bu tür mantık değil. Yani bu metnin işlediği mantık değil. Tamam, bu metnin işlediği bir de o şeysi var yani bu metnin o öyle bir özelliği var. Yani bu metin işte o yani selim aklı, sahih aklı aklı terbiye eden bir metin öyle diyelim. Ama felsefeyle karışmış olan mantık tam onu okumanın cevazı hususunda ulema ihtilaf etmiş ve birçoğu haram demiş ve sahih olan şüphesiz o ya. Tamam yani o surette mantık yani felsefeyle karışmış mantık bunu okumaya cevaz yoktur. Tamam. Ha, o zaman dedik bizim okuyacağımız metin nedir? Es-Sulemul Munavrak. Aslında ismi Es-Sulemul Munavrak. Es-Sulem yani Es-Sulem seni âli olan bir şeye ulaştıran Es-Sulem. Yani Türkçe'de merdiven diye tercüme edebileceğin. Yani yüksekte olan bir şeye seni ulaştıran. O zaman ne diyor? Bir nazım kendi bu manzumesini öyle isimlendirmiş. Yani seni o zaman âli olan nedir? İşte o mantık. Mantık âli. Niçin âli? Çünkü akli neticeleri oluşturmaya, yani istidlaller çıkarmaya sana öğretiyor. Dolayısıyla bu manasıyla yani değerli bir şey. Seni âli olan bir şeye yükseltiyor, ulaştırıyor. Munavrak. Munavrak yani verimli. Manasında. Verimli. O zaman bu sullem yani bu bu metin yani seni bu âli olan şeye mantığa ulaştırma hususunda verimli yani bereketli, faydalı bir metin olarak isimlendirilmiş. Kimdir bizim nazımız? İsmi Abdurrahman el-Ahdari el-Cezayiri. Tamam. Cezayirlidir. Cezayir'in zamanında büyük ulemasındandır. Şüphesiz. Vefatı da 954'tür. Tamam, Hicri 954'te vefat etmiştir. Ha, bu o zaman sana neyi gösteriyor? Bu da elhamdülillah. Yani deminden dedim size şeyin yani mantık ve felsefe kitapları çok tercüme edildi yani altın çağ dedikleri yani tercüme faaliyetleri açısından altın çağ olarak tabir ettikleri o çağ Memun'un vefatı nedir? 218'dir. Tam Hicri. Memun. Evet. Halife Memun'un vefatı Hicri 218'dir. O zaman yani bu ilk mantık kitapları işte bu tercüme kitapları bunlar okutulmaz. Tamam. Yani bunları okutmak caiz değildir. Çünkü bunlar yani işte o ecnebi aklı, akıl olan işte logik, analitik o kitaplar. Tamam bunlar mantıkta okutulacak kitaplar değil. Ha daha sonra bu konu yani o analitik olarak gelen o konu İslam uleması tarafından İslamlaştırılıyor. Tamam işte o mantık işte İslamlaştırılıyor. O manada da Yani en meşhur ilklerden, en meşhur kitap hangisi? İsa Hoca'dır. İsa Hoca, o da Efiruddin el-Ebherin'in İsa Hoca'sıdır. İsa Hoca aslında Arapça bir kelime değil. İsa Hoca yani o da ecnebi bir kitap. Ama onu ne etmiş? Yani İslamlaştırmış. Ebherin'in de vefatı 660 küsür bir şey Hicri. Tam 660 küsür. 667 miydi ya Allah alem? Hicri vefat ediyor. Şimdi o zaman bak yani el-Ebheri yani bu konuda bu İsa Hoca yani İslamlaştırılmış olan mantık yani o analitikin, logikin İslamlaştırılmış olan halinin ilk metni takriben diyebilirsin İsa Hoca'dır. Ha şimdi onunla bizim metinin sulemin arasında yine bir takriben bir 300 sene var. Tamam yani o 300 sene içerisinde elbette yine ne? Bir gelişme, bir ayıklama, bir temizleme vaki oluyor. Dolayısıyla yani bu metin sulem mantık itibariyle kafidir. Kafidir. Yani bunu okumuş bir talebe okuduktan sonra mantık ilminden daha fazla bir şey okumaya ihtiyacı yok. Sadece işte dediğim gibi bazı konular işlemiyor. Onu da şey etmek başka yani mantık metinlerinden tamamlamak lazım. Tamam abi şimdi bunu neyle beraber okuyacağız? Şeyh Hasan İbn Derviş el-Kuveysi'nin Rahimullah'ın şerhiyle beraber okuyacağız. Bu şerhte yine bu sulem metni çok meşhurdur. Tamam öyle çok şerhleri vardır. Kimisi işte böyle muhtesardır, kimisi yani mutavvardır. En meşhur şerhi Eddemenhuri'nin El-İdah Alel-Mubhem diye bir şerhi vardır. En meşhur odur. Allah-u Alem. En meşhur şerhi. Sulem'in en meşhur şerhi ama biraz şeydir. Geniştir. El-Melevi'nin Rahimullah'ın şerhi var. Hatta iki şerhi vardı. Bir şerh-ül kebiri ve şerh-ül sahiri vardı. Ama şerh-ül kebiri matbu değildir. Şerh-ül sahiri vardır. Şerh-ül sahire de bir de şeyin Sabban'ın bir de haşiyesi vardır. Sabban biliyorsunuz meşhur. Sabban yani çok derin bir adam. İşin gerçeği. Onun için haşiyeleri çoktur. Hatta işte ne? Eşmuni ya. Eşmuni zaten yani çok derin bir kitaptır. Ona bir tane haşiyesi var. Muhaşşidir yani aslında Sabban muhaşşidir. El-Muhim yani o da böyle bir şeye de bu sullemin şerhine de Melevi şerhine de haşiyesi var. Ama tabii o çok geniş yani. Ona ihtiyaç yok yani. Bu tip yani o kitapları ancak yani bu konuda artık bir şey isteyen, yani iyice bir tevessül isteyen o kitaplara rücu eder ki yani buna da hacet yok. Abi bizim yani şeyimiz, bizim şerhimiz elhamdülillah tamamıyla kafi. Yani Kuveysi'nin şerhi inşallah yeterlidir. El-Kuveysi'ni kimdir? Rahimullah. Mısırlıdır. 1254 Hicri 1254'te vefat etmiştir. O zaman kendisi işte Ezher'in şeyhidir. Tamam. Ezher şeyhidir. Tabi şimdi Ezher şeyhi de duyduğunuz zaman siz hemen diyorsunuz ki ya o burada şimdi tabi o dönemlerde 1254 ha. Yani takriben 200 sene önce bu. Yani o zamanlar Ezher gerçekten alim yetiştiriyor. Tam o zamanlar gerçekten alim çıkıyor diye Ezher'den. O zaman geliyor Ezher-i Şerif. Yani gerçekten o zaman şerifti yani. Tabi artık şimdi bu zamanlar değişti ama o zamanlar gerçekten ulema yetiştiriyorlardı yani. Ve bu da onlardan birisi. Şeyh Hasan İbn-i Derviş el-Kuveysi'nin Rahimullah. Ha tabi hem Nazım hem de Şarih ikisi de yani tasavvuf ehlindendir. Akide'de eşari dediler. Tabii ki yani şey Ahdari Cezayirli yani mezhepte Maliki'dir. Ama Akide'de eşari'dir ve tasavvuf ehlidir ki o zaman ulemanın ekseri böyle. Tamam. Yani bu da öyle bir şey yani. O zaman sen o dönemlerde eğer mutasavvuf değilsen sana kimse itibar etmiyorlar yani. O artık yani aynı şeyin bir alimin cübbe giymesi gerektiği gibi. Ya da bir alim başına sarı olması gerektiği gibi. Bir şey. Şey de Kuveysi'nin de Mısırlı'dır. Dolayısıyla mezhepte nedir? Şafi'dir, Akhir-i Eş'ari'dir ve o da tasavvuf ediyor. Tamam bu yani bir zarar. Yani bizim için zarar değil inşallah. Tamam. Bu bizim metnimiz ve nazımı ve şarihi. Ha bir de bu şeyin bir de ne yani şeysi var. Yani taliki var. O talikin sahibi de Ed-Derawi. Tam Hattab Umar Ed-Derawi Eş-Şafii. O da tekrar Kuveysi'nin bu şerhine talik düşmüş. Şimdi bizim yapacağımız nedir? Biz tabi metni okuyacağız. Metni şerhiyle beraber okuyacağız. Yani bizim şeyimiz aslında o. Yani şerhi okuyacağız. Talike girmeyeceğiz. Ama siz talike rücu edebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinebilmek için veyahut da izah ederken falan onun yani belki daha tafsilatını veyahut da farklı yönlerini de şey muallif belki dile getirmiş olabilir. Dolayısıyla şeye de talike de değinebilirsiniz. Bazı talikte mesela bazı faydalı yerleri var. Onları da konu edeceğiz inşallah. Ama konumuz asla nedir? Şerhtir. Tamam. Yani şimdi diyor ki şarih yani Hasan bin Derviş el-Kuveysini rahimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî azhara لأرباب الأقول حقائق المعقول على التحقيق ودلهم على تصحيح طرق التصور والتصديق الحمد لله الذي أظهر لأرباب الأقول لأرباب الأقول يعني لأصحاب الأقول رب يعني صاحب معناته لأرباب الأقول صاحب الأقول حقائق المعقول على التحقيق يعني بقول أنا بقول ليه ديو شنو شارح ne diyorsun ona beraatul istiklal beraatul istiklal yani burada şeye girmeden aslen yani şerhe girmeden evvel sana maksudu nedir onu sana dile getir beyancıların yine beraatul istiklal dedikleri o zaman şimdi burada bir ne konu olan ne akıl ha, çünkü mantık akli bir ilimdir. Akıl. Konumuz o. Şimdi diyor ki Allah hamd ediyor. Allah hamd ederken o şekilde hamd ediyor. Çünkü Allah subhanahu ve teala akıl sahiplerine ne etmiştir? Hakaikel ma'kul yani ma'kul olanların hakikatini açıkmıştır, açmıştır. Tamam. O ma'kul olanın hakikatlerini hakaikel hakikanın cem'i. O zaman hakika yani onun kunhu, mahiyeti yani. Değil mi? Kunhu yani bir şeyin kunhu. Bir şeyin mahiyeti, gerçeği, hakikati. O zaman makul olanların, yani aklen idrak edebileceğin, aklen ulaşabileceğin şeylerin hakikatlerini Allah Azze ve Celle akıl sahiplerini açmıştır. Bundan ötürü de elbette Allah Subhanahu ve Teala hakka, hamda layıktır diyor. Ha peki bu hakka, bu hakikatleri, makulatın hakikatını açması nasıl? Ala tahkik. Ala tahkik. Yani tahkik nedir? Yani delil ile ispatı mümkün. Deliller ile. Tamam mı? Delilleri ile o makulatın gerçeklerini açmıştır. O zaman makulat nedir? Yani makulat ispatı mümkündür. Yani akli olan her şey aklın ispatı mümkündür. Yani eğer bir şeyin aklen ispatını yapamazsan o makulattan değildir. O zaman bu bizim ilmin konusu da değildir. Tamam. Bizim konumuz yani bizim ilmin konusu değildir. وَدَلَّهُمْ yani Allah Azze ve Celle عَلَى تَصْحِيهِ طُرُقِ التَّصَوْرِ وَالتَّصْدِيقِ عَلَى تَصْحِيهِ طُرُقِ tasavvur ve tasdik. Çünkü tasavvur ve tasdik nedir? İşte aklın yolu tasavvur ve tasdiktir. Veyahut da aklın meydana getirdiği netice tasavvur ve tasdikten çıkar, gelir. Tasavvur nedir? Yani senin haricinde bir şeyi zihninde canlandırman, ha zihninde onun bir sureti meydana gelmesi. Tasavvur odur. O zaman fikrin temeli orada. Tasavvurda. Yani sen bir eşyayı, haricinde olan bir eşyayı önce bir tasavvur edebilmen lazım. Onun için tasdik diyor. Tamam, yani sen önce bir sahih bir surette önce birine tasavvur edebilmen lazım. Ha eğer onu zihninde sahih bir surette tasavvur edebilirsen, o zaman onun ardından ne gelecektir? Tasdik gelecek. Tasdik nedir? Yani onu vasıflandırmak, yani onu yargılamak, ona hükmetmek. Yani. Tamam. Onu hükmetmek. O zaman sen o, ha şimdi mesele, yani bunu her akıl yapıyor. Öyle de böyle. Yani bu aklın fıtri bir melekesi. Çünkü akıl eşyayı görür veyahut da eşyayı işte bir şeyi duyar. Artık onun idrak yolları, yani akla idrak yolları. Yani bir sureti, yani bir surete gelir. Sonra o ne der? Zihninde onda bir suret meydana gelir. Ama şimdi o suret, tam o tasavvur sahih olması lazım. Çünkü fasit de olabilir. Tamam, işte bu yine mantığın konularından birisi yani. O tasavvur, sahih tasavvur. Ve bu tabii son derece önemli. Ha, çünkü sen bir şeye doğru hüküm verebilmek için yani onu doğru yargılayabilmen için önce bir tasavvurun da doğru olması lazım. Ha buna bu işte şeriatta nedir? Bu tasavvur şeriatta buna tarif diyorsun. Yani bir şeyin tarifi. Yani senin şimdi tasavvurun ne kadar sahih ise tarifin de o kadar sahih olacak. Tarifin sahih olduğu zaman o madde üzerinde, şey üzerindeki tarifin ne kadar sahih ise senin yargın da o kadar sahih olacak. Ha sen şimdi bu yargıladığın, ha bu tasdikatı, yani bu tasdik yerhamukallah, ilişkilendirdiğin zaman, ki bu yine mantığın konusu istidlal, yani o zaman sen ondan ne doğru bir netice elde edeceksin. Doğru ilişkilendireceksin yani. Ha, o tasdikleri doğru ilişkilendireceksin. Ama eğer senin tasavvurun zaten bozuk ise, o zaman yargın da bozuk olacak. Çıkardığın neticeler hepsi bozuk olacak. Ana müşkile de burada. Bu yani ana müşkile orada. Sen bugün mesela yani bidatçılarla olsun veyahut da işte başka yani muhalif diyelim. Yani görüş ayrılığı sahibi olduğun insanlarla mesela bazı konuları tartıştığın zaman sorun aslında nerede başlıyor? Konunun tahdidinde, tarifinde yani. Tamam, konunun tarifinde. Çünkü insanlar konuyu zapt etmeyi, tahdid etmeyi dahi bilmiyorlar. Tamam, yani bir şey, sen bir konu üzerine konuşuyorsun ama onun o konuyu tarif etmesi farklı, senin tarif etmen farklı. Ha şimdi burada bak, mantık ilmi önemli. Ne manada? Çünkü o mantık ilmi sana şimdi o konuyu önce bir tahdid etmeyi, tarif etmeyi, o tasavvurun, o tasavvur nasıl sahih bir şekilde meydana gelecek, onu sana öğretecek. Ha, eğer sen bunu biliyorsan, o zaman sen önce bir ne edeceksin? İşte onun için yani bütün bak yani şeylerde, ister yani bütün kitaplarda, bütün maddelerde önce ne gelir? İslam fıkhında, yani İslam anlayışında önce bir tarif gelir. Tarif gelir. O tarifi de nasıl, işte bu da yine mantıktan gelen, o tarif nasıl olması lazım derler? Cemi'u, meni'u olması lazım. Ki cemi ve meni olduğu zaman tarif, o zaman o doğru bir tarifi, sahihtir. Bak, o şartları getiren mantıktır. Ha şimdi o şartları getiren mantık derken, yani o mantık ilminden evvel bu yok muydu? Yani İslam'a mantık ilmi gelmeden önce bu yok muydu? Yani sahabe radıyallahu anhum fıkıh yapmamış mıdır? Yani sahabenin o fıkıh belirli kaideleri dayanmıyor mu? Yani sahabenin fıkıh usulü yok muydu? Vardı elbette. Ama onlar da ne derler? Seriqaten vardı. Tam seriqaten vardı derler. Yani seriqaten ne manada? Yani o, yani onlar, Allah Azze ve Celle onları farklı bir akılla mı yarattı ki onların akılları yani bunlara yani fıtri cibilli olarak yani onlar bu meseleleri biliyorlardı. Dolayısıyla onlar bu şeyleri öğrenmeye ve tedvin etmeye özel ihtiyaçları yoktu. Hayır, onlar da yani netice Allah'ın azze ve celle onlara verdiği akılla sana verdiği akıl arasında fark yok. Ama onların bir ortamı tamam, yani sahabe radıyallahu anhum herkesin ayran birincisi, yani tabii içinde yetiştikleri ortam, yani cahiliye döneminde de Arapların yetiştikleri ortam, o yani soyutlanmış olmaları, yani diğer topluluklardan tabii örfleri, tamam, kendi örfleri, tabii sahabe döneminde yani bir mutlak manada bir rehberin, delilin olması başlarında, yani tam bir muallim her surette ve her alanda tartışılmayan ve son sözü olan, hüccet olan bir muallim var başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bununla beraber en önemli hususlardan birisi onların ne? Fesahat ehliydi. Tamam mı? Bu çok mühim kardeşler. Yani hakikaten onlar fesahat ehliydi. Dolayısıyla o dilleri, fasih oluşları işte onların akıllarını terbiye etti. Çünkü dil nedir? Aklın neticesidir. Değil mi? Bir insanın aklını dilinde görürsün. Çünkü aklına göre konuşur. Yani tabir gücü nereden gelir? Aklından gelir. O zaman dil aslen nedir? Aklın bir semeresidir. Aynı zamanda o dil de aklı terbiyedendir. Yani bunlar ikisi birbirini sürekli tamamlıyor, destekliyor. Yani dil, lügat ve akıl. Kültür, yani kültür ve akıl yani. Yani bir toplumun akıl seviyesi ne kadar yüksek ise o kadar da kültürlüdür aslen. Ama bu tabii şimdi sahih akıl, selim akıl. Akıl tabii ifsad edilmişse o zaman akılda yani başka şeyler, şeytanlıklar peşinde oluyor. Dolayısıyla bu bu çok önemli ha. Yani tasavvurun yollarının tasihi. Tasavvur nasıl meydana gelecek? Yani o şeyin sureti senin zihninde nasıl var olacak? Sahih bir sureti var olursa o zaman yargın da sahih olur. Tamam, bu eşyayı sen eğer şimdi bu eşyayı sen zihninde doğru canlandırırsan o zaman onu doğru yargılayacaksın. Ama sen şimdi bunu mesela ben bunu yiyecek bir madde olarak zihninde canlandırırsan o zaman yargın ne olacak? Nasıl vasıflandıracağım? Diyeceğim ki o zaman bu yiyecek bir şeydir. Netice ne olacak? Yemek isteyeceğim. Tamam, ondan sonra yemeye çalışacağım. Ama bu yemek yenilecek bir şey değil. Aynı şekilde işte yani faydalı faydasız olan şeyler. İşte burada neye geliyoruz? Takvim ve taksim meselesine giriyoruz. Akıl burada bir şeysi var mı? Bir nasibi var mı yok mu? Meseleler ha. Evet. Festentecu biha. Yani kimler? Festentecu biha. Yani erbabul ukul. Ha? Akıl sahipleri ne ettiler? Yani burada netice çıkardılar. Biha. Orada biha damir. Ya şeye dönüyor. Yani bir tasrihi turuk-ı tasavvuf tasdik ya ona dönüyor veyahut da ama hakikat-ı makul ale tahkik ya da ona dönüyor. Tamam, festentecu bi hakikat-ı makul ale tahkik veyahut da festentecu bi tasrihi turuk-ı tasavvuf tasdik. El muhim netice olarak yani bu akli melekeyle hangi netice elde etmişlerdir? Beda'il esrar min dekâikel envar. Evet, yani bu beda'il esrar yani sıfatın mevsufa izafet gelmiş. Ha, bu yani bunun aslını el esrarul bedi'a. El esrarul bedi'a. O zaman bunlar ne? Yani nasıl neticelere varmışlar? Gizli, sır, herkesin göremediği, ulaşamadığı evvelinde yani bulunmamış sırları min dekâik'il envar yani nazarın cem'i, bu da yine sıfatın mevsufa izafeti يعني من الأنظار الدقيقة.
من الأنظار الدقيقة.
Bu da o zaman ne? Yani nazar. Nazar nedir? Yani fikir, fikirdir. Akli idraktır. Yani nazar etmek. Bunları dakik, yani dakik nazar, yani ince, çok böyle, yani mahfi olan şeyleri, böyle gizli olan ve çok tafsili, cüziyatı olan meseleleri görmek, anlamak. وَاسْتَخْرَجُوا بِهَا اَرَائِسَ الْأَبْكَارِ مِنْ مُخَبَّآتِ الْأَسْرَارِ وَاسْتَخْرَجُوا بِهَا اَرَائِسِ اَرَائِسِ nedir? Yani عُرُوسُ عُرُوسُ cem'i, yani gelin, gelin ha. Gelinler, el-ebkâr yani bekar gelinler, مِنْ مُخَبَّآتِ الْأَسْرَارِ مُخَبَّآت yani setredilmiş, mestur olan, mestur olan gizler. Yani bu اَخْدَرِ ne? اَخْدَرِ'nin meşhur bir kitabı vardır başka. Yine bir manzume, tabi manzume. El-Cevherul Meknun fi ilmil belaga. Meşhur. El-Cevherul Meknun, o da Akhtarineydi. Yani bizim şarihimiz belagatçı. Tam ona göre onun içinde çok, yani affon şey, Nazım. Nazım belagatçıdır. Dolayısıyla çok şeyleri var. İstiareler, teşbihler çoktur ha Nazım'da. Şeyde, şarihte ona uymuş. Evet, yani el mühim o zaman ne? O zaman yani burada zaten şey de oradan geliyor. Mantığın da çok değerli bir şey olduğu oradan geliyor. Çünkü yani gizli olan, herkesin ulaşamadığı, bilmediği şeyleri sana ulaşmayı sağlıyor. Ve bu doğru, buna biz itiraz etmiyoruz. Tamam, çünkü akıl Allah'ın azze ve celle'nin büyük bir nimetidir ve akıl ile sen çok eşyanın hakikatını, tam hakikatını idrak edebilirsin. Yani nedir, akıl nedir? Yani şeyin, bir şeyin hakikatını, kulbunu idrak etmek, marife sahibi olmak, akıl olur. Sadece müşkile nerede? İşte aklın idrak yolları hususunda. Yani akıl her alanda idrak sahibi olabilir mi? Yani şey orada, müşkile orada düşüyor. Yoksa aklın sınırları var mı? Evet, aklın sınırları var. Özellikle yani aklın işte ulaşamadığı gaybiyat. Gaybiyata aklın payı yoktur. Ama sen gaybiyatı akıl ile idrak etmeye kalkışırsan o zaman sapacaksın. Yani müşkile de orada yani. Kelam, işte felsefenin yani meydana gelmesinin işte sebebi de bu. Tamam. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, elleri şeyyede kavaiden İslam. Yani şeyyede, yani ahkeme manasında. Şeyyede kavaiden İslam, İslam'ın esaslarını ne etmiştir? İhkam etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle? Bi afsahi mantıkin ve avdahi hitabin. Ha, bu da çok mühim. Bi afsahi mantıkin, yani ne? Fasih. Mantık da burada ne? Yani nutkun, nutk etmenin masterı. Mimli master. En azından ne? Yani fasih bir dil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şeriatın, İslam dininin esasını neyle güçlendirmiştir? Fasih bir dil ile. Ve bu cidden muhim. Bu dinin dili Arapçadır. Ve dini sen Arapça olmadan asla anlayamazsın. Arapçayı anlamazsan dini de bozarsın. Bu manada şeyin, İmam Şafii rahimehullah'a nispet edilen bir söz vardır. Diyor ki مَا جَهِلَ النَّاسُ وَلَخْتَلَفُ إِلَّا لِتَرْكِهِمْ لِسَانَ الْعَرَبِ إِلَّا لِتَرْكِهِمْ لِسَانَ الْعَرَبِ وَمَيْلِهِمْ إِلَى لِسَانِ أَرِسْتُ. Tamam. Ya bu, yani bu İmam Şafii rahimullah'ın nispeti bu şey değil, sabit değil, ama İmam Şafii rahimullah'ın söyleyebileceği bir söz kesin. Ve öyle de böyle, yani doğru bir söz. Yani insanların hakikaten sapmaların sebebi nedir? Arapçadan uzaklaşmaları yani. Yani Arapçayı terk etmiyor. Çünkü Arapça sadece dini metinleri anlayabilmen için şartlı olan bir dil değil bak. Tamam, o zaten sen Allah'ın azrail iradesini anlayabilmen için sen Arapçayı bilmen lazım. Çünkü o metinleri ancak o dille anlayabilirsin. Ama bundan daha fazlası. Bundan daha fazlası nedir? Senin aklın da yani o metinli doğru anlayabilmesi için Arapçanın terbiyesinden geçmesi gerekiyor. Yani lugatın terbiyesinden geçmesi gerekiyor. Yani o lugat senin aklını terbiye ediyor, tasih ediyor, ıslah ediyor. Ve ancak böyle bir akıl ile sen ne edebilirsin? Allah'ın azze ve celle iradesini yani anlayabilirsin. İşte onun için hani sahabede serikaten dedikleri o. Sahabenin aklı, tam aklı Allah'ın azze ve celle muradını fehmedebilecek, idrak edebilecek bir güçteydi. Bir temizlikteydi, tamam mı? Bir sihatteydi. O sihatteydi. Dolayısıyla bu söz yani Allah'ın burada şarih bunu bu manada kastediyor mu bilmiyorum. Çünkü şarih yer bu manada kastetmiş olsaydı o zaman bu manzumeye şerh yapmazdı. Tamam ama yani söylediği doğru. Tamam. اَلَّذ۪ي شَيَّدَ قَوَعَدَ الْاِسْلَامِ بِأَفْصَحِ مَنْتِقِ وَاَوْضَحِ خِطَابِ O zaman bir dili fasihti elbette. Bunun üzerine bina eder İslam dini. Fasih Arapça yani belagata hatta diyebilirsin bina eder. İki tane vazih olan, apaçık, net olan hitaba. Hitap nedir? Yani karşı tarafı bir haberi aktarır. وَعَلَى اَلِي وَصَحَابِهِ صَلَاةً وَسَلَامٍ دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ اِلَى يَوْمِ الْعَرْضُ وَالْحِسَابِ وَبَعْدُ فَيَقُولُ مُرْتَجِي أَفْوَ رَبِّهِ الْغَنِي حَسَّنْ بْنُ دَرْوِيشِ الْقُوَيْسِنِي قَدْ كُنْتُ قَرَأْتُ فِي بَعْدِ السِّنِينَ كِتَابَ السُّلَّمْ لِجَمَعَةٍ الْمُبْتَدِئِينَ فَسَأَلُونِ أَنَّ أَمْلِي عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ تُوَضِّحُ مَا أَشْكَلَ مِنْهُ وَتَفْتَحُ مَا أُغْلَقَ مِنْهُ مَعَ الْإِقْتِصَارِ عَلَى مَعَانِيهِ وَإِعْرَابِ مَبَانِيهِ Evet. Yani o zaman burada El-Kuveysi Rahimullah aslında bu kitabı mübtediler için. Mübtediler için. Yani talebe mübtedidir. Sonra mutavassıttır ve muntehi. Üç derece. Talebe sınıflandırılır. Mübtedi, mutavassıt ve muntehi. Mübtedi derken şimdi biz yani mantık ile ilişkilendirirsek yani o zaman ne ya da mantık diliyle bunu tarif edersek mübtedi talebe kimdir? Mübtedi talebe yani tasavvur sahibi olmayandır. Tamam. Yani eşyayı tasavvur edemiyor ve o tasavvurun dayandığı delilleri de bilmiyor. O mübtedi de. Tamam. Yani şimdi siz mesela mantık dediğim zaman sizde bir tasavvur meydana geliyor mu? Yani sen şimdi mantık zihninde bir suret kazanıyor mu? Mantık budur. Hayır. O zaman bak mübtedisin. Bu ayıp değil. İnsan birçok şey, insan birçok şeyi bilmiyor yani. Ama işte anlaşıldı değil mi? Yani bak mübtedi o, mübtedi yani bir şeyi zihninde suret kazanmadı. O şahıs o mübtedidir. Ha mutavassit kimdir? Bir tasavvur var. Yerhamukallah. Tasavvur var ama o tasavvur hangi delillere dayanıyor? Ha, o tasavvurun delilleri nedir? Onu bilmiyor. O mutavassittir. Tamam mesela şimdi biz mantığı okuyacağız. Ama bu iptidai seviyede bir metin. Hani biz mantığı şimdi bu şeyden, manzumeden çıktıktan sonra inşallah size dediği zaman mantık nedir? Sen diyeceksin mantık şudur, şudur, şudur vesaire. E pekala neye binaen böyle? Nereden çıkardın bunu? Delillerin nedir? Bilmeyeceksin. Ya tamam o zaman nesin? Mutavassıt seviyede oldun ama yani muntehi de. Çünkü muntehi kimdir? Yani hem tasavvuru vardır hem de o tasavvurun hangi delilleri beğendiğini bilir. O muntehi de. O zaman bizim metnimiz nedir? Mübtedi seviyede olan, mübtedi olan, iptidai seviyede olan talebe için. Zamanında diyor ben bu şeyi, Es-Sulemi okumuştum. Sonra benden talepte bulundular. Nedir bir talep? Yani şeyin, bu manzumenin bir kelimelerini açacak. Yani muşkil kelime, garip kelimelerini açacak. Aynı zamanda da irabını, mebaniyi, bu irab mebaniyi demiş. Ve bunu ne iktisarıyla, yani çok fazla tafsilata falan girmeden. فَاَمْلَيْتُ عَلَيْهِ مَا تَيَسَرَ مِنْ حِفْظِ nettim diyor. Yani ezberimden, yani bir şeye müracaat etmeden وَلَمْ اُرَاجَ ف۪يهِ maddeten siva mahalleyni o thalaf. O zaman 2-3 yerde sadece diyor. Yani bir kaynak kitabına müracaat ettim. Onun dışında bütün bu yani şerhi kendim ezberimden yazdım diyor. Raca'tu fiha şerha şeyhi şeyhine el-alamete melavi. İşte melavinin ya da melavi. Kimisi melavi diye zapt eder, kimisi melavi diye zapt, sahih olan Allah'ın melavi. Onun şeyhine müracaat ettim. Yani o şerhu sagir muhtemelen. Thumme ste'zeneni ba'du'l ihvan amelhu Allahu bil lütfi vel ihsan en yucerridehu minel i'rabi li kevnihi gayra la'iqin bihada şerh. Evet. Sonra kimisi de, yani bu aslen i'rab da var. Tam bu şakta. Yani ne diyor? Aslen, yani aslı şeysine ne etmiş? Aynı zamanda manzumeyi irab etmiş. Ama onu işte, yani bu, çünkü bizim konumuz bu nahiv kitabı değil, mantık kitabı yani. Şimdi irab onu çok fazla ağırlaştıracağını ötürü öyle talep etmiş ve birisi de ne etmiş? Bu şerhten irabı çıkarmış yani. وَنَا أَسْأَلُوا مَنْ اِطَّلَى عَلَيْهِ اَنْ يَتَجَاوَزَنِي amma yarahu min hata'in ve zalalin ve ala Allah. Fa'adintu lahu fi zalika fajabadahu min al-i'rabi faja'a bihamdillahi jumlatan kafiyatan fi fahm al-kitab alladhi li dhawi al-abab. Fi fahm al-kitab li dhawi al-abab. Wa ana as'alu man ittala 'alayhi an yatajawazani amma yarahu min khatin wa zalalin wa ala Allah al-i'timad wa tuklan wa ilayhi al-malja' wa bihi musta'an wa ana as'alu Allah al-Karim an yanfa'a bihi an-naf' al-'amim innahu ala dhalika qadir huwa bil-ijabati jadir qala al-mu'allif rahmatullah alayh. Sonra nazma giriyor. Evet, nazım diyor ki bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجاء. Ha, bu manzume, tam manzume ne demek? Manzume, yani bu metindir. Ama manzume nedir? Mevzun, mukaffa, maksut kelamdır. Tamam. Manzume dediğin zaman manzume ne olması lazım? Birincisi mevzun olması lazım. Rukunleridir. Bir metnin, bir manzumenin rukunları nedir? Bir metnin manzume olabilmesi için, yani şiir olabilmesi için üç rukunu vardır. Birincisi ne olacak? Mevzun olacak. İkincisi mukaffa olacak, yani kafiyesi olacak. Mukaffa, kafiyesi olacak. Üç tane maksut olacak. Ya da kimisi der ki dellun ala ma'na. Manaya delaleti, yani manası olması lazım. Yani maksut olacak. Mevzun, mukaffa ve maksut. Mevzun ne demek? Yani 16 şiir, Arap şiirin, Şiirul Arabi'nin 16 vezni vardı. Yani bahar derler buna. Ona bak, yani bir şiir, Arap şiiri, bu 16 vezinden birisinden nazm edilmesi gerekiyor. Eğer bu 16 veznin dışında ise o zaman bu Arap şiiri değil. Veyahut da yani şimdi bunu böyle diyorlar. Çünkü şimdi Şiirul Hur diye bir şey de var. Ama eskiler bu 16 veznin dışında olan bir nazmedilmiş olan bir metne şiir demezler. Onun için mesela bizim metnimiz nedir? Arcuze'dir. Bu metinleri arcuze diyorlar. Yani bu Recez Bahrı'ndan nazmedilmiş olan metin. Genelde bütün ilmi metinler Recez Bahrı'ndan nazmedilir. Mustef'elun, mustef'elun, mustef'elun, mustef'elun, mustef'elun, mustef'elun. Tef'ilatı. Bunda nazm edilir. Çünkü kolaydır. Yani bu bahir kolaydır. Ama şimdi mesela kimisine göre bu şiir değildir. Recez Bahri kimisine göre şiirden değildir. Arcuze, onun için arcuze derler. Şiire ne dersin? Kaside. Tamam, buna kaside denilmez. Arcuze derler. Niye arcuze diyorlar? İşte kaside olmadığını göstermek için. Ama racih olan tabi Recez Bahri Arap şiirindendir şüphesiz. Lakin burada yani şatırla tam mıdır değil midir meselesine götür. Elmam şimdi bizim konumuz ne? Yani bu manzumedir. Recez Bahri'nde nazmetmiştir. Recez Bahri'nin tef'ilatı da müstef'ilun, müstef'ilun, müstef'ilundur. Her şatırında. Tamam. Yani bir beyt iki şatırdan meydana gelir. Ve kafiyesi vardır. Şimdi aslen Arap şiirinde kafiye ta baştan sona kadar bütün beytler aynı kafiyeye sahip olmaz. Yani aynı ravi harfinin de sona ermesi lazım. Onun için mesela kaside nasıl isimlendirilir? Derler ki lamiye ya da nuniye ya da faiye gibi. Tamam, yani o her bir şatrın veya her bir beytin son harfi yani ravi harfi nedir? Aynıdır. Kafiye o harf üzerine döner. Ravi harfi derler onu. Ha şimdi arcuze öyle değildir. Tamam, arcuzelerde her bir beytin son yani ravi harfi farklıdır. Mesela baktığınız zaman tamam, yani bu ilmi metinler hepsi aynıdır. Her bir beytin ya kafiyesi başka bir harf üzerine. Dolayısıyla kimse der ki bu şiir değil.